23 Şubat Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Çağnur, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugünün bülteni Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, KAÇUV'la birlikte ulaşıyor. 2000 yılından bu yana temel amacı maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak olan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, depremden etkilenen ve kanser tedavisi gören çocuklara umut oluyor. KAÇUV'un çalışmalarını bültende inceleyebilirsiniz. Depremde son durum. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 ve AFAD'ın açıkladığına göre 5.8'lik iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezi depremlerde 43.556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin bilgiler ve açıklamalara bültenden ulaşabilirsiniz. Piyasalar ve ekonomi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depremlerden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz iletim hatlarına ilişkin bir sorun kalmadığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında incelemelerin ardından hasarsız ve az hasarlı olduğu tespit edilen binalara doğalgaz ve elektrik verildiği de belirtildi. Reuters'a konuşan bankacılık kaynakları, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın lirayı istikrara kavuşturmak adına rezervlerinden 7 milyar dolarlık müdahale yaptığını ifade etti. TCMB, Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksinin 1 puan artışla 102,4 seviyesine yükseldiğini duyurdu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, ne Türkiye'nin ne de İstanbul'un beklenen İstanbul depremine hazır olduğunu söylemenin çok zor olduğunu belirterek, Marmara depremi olarak da ifade edebileceğimiz bu afet, tehdit altındaki çevre illerle birlikte Türkiye'nin milli gelirinin yarısına etki edecek. Beklenen riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmezsek bedelini yine maalesef ülke olarak hepimiz ödeyeceğiz ifadelerini kullandı. Almanya'da tüketici enflasyonu Ocak ayında aylık bazda %1 artışla yıllık bazda %8,7 seviyesine yükseldi. Enflasyondaki yükselişte yıllık bazda %23,1 artış yaşayan enerji fiyatları etkili oldu. İş Dünyası. Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan 11 ilde pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi destekler OHAL boyunca da uygulanacak. Depremde iş yeri kapanan sigortalıya aylık 4.000 lira ödenecek, işsiz kalanlara günde 133 lira destek ödemesi yapılacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Borsa İstanbul'da bürokratik süreçlerin azaltılmasıyla 80'in üzerinde şirket toplam büyüklüğü 25 milyar lirayı aşan tutarda hisse geri alım programı açıkladı. Analistler şirketlerin geri alım programlarının hisse fiyatını desteklemekle birlikte yatırımcıları psikolojik olarak da olumlu etkilediğini ifade etti. Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, %13'lük marjla rekor kar açıkladığı 2022 sonrası tüm bölgelerinde büyüme ve yüksek karlılık beklediklerini belirterek 1,5 milyar euroluk hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, son 20 yılın en büyük ücret artışını yapmayı kabul ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada bu yılki ikramiyelerin 6-7 aylık maaşa eşit olacağı belirtildi. ABD merkezli danışmanlık firması McKinsey'nin müşterilerle doğrudan çalışmayan yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtildi. 2012 yılında 17.000 çalışanı olan şirket 5 yıl önce bu sayıyı 28.000'e çıkarmıştı. Politika. İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezi depremlere ilişkin, "Doğrudur, depremler doğal afetlerdir. Ama bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Erdoğan'dır. AK Parti iktidarında hiç kimse sorumluluk almıyor, hiç kimse hesap vermiyor. Bir Allah'ın kulu bile istifa etmiyor. Ne diyeyim, yazıklar olsun," dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Gazete Duvar'ın aktardığına göre bakanlara tek soru yönelten Paylan, "Neden istifa etmiyorsunuz?" diye sordu. Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından seçimin asıl tarihi olan 18 Haziran'da yapılmasını değerlendiriyor. Haber ajansına konuşan bir yetkili, seçimin 18 Haziran'da yapılması konusunda anlaşmaya varılması çok muhtemel dedi. CHP, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ı partiden ihraç etti. Okuyan, dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Okuyan, Twitter'da, "Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık." ifadelerinin yer aldığı fotoğraf paylaşmıştı. Rütük, deprem yayınlarına ilişkin Halk TV, Tele1'e program durdurma ve para cezası, Fox'ta orta sayfa ile Halk TV'de Halk Meydanı programlarına da %3'er para cezası verdi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mücahit Birinci, ekşi sözlüğe erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Ekşi sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var ama özgürlüktür" diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler dedi. Birinci, sitenin kapalı kalacağını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyaretindeki konuşmasında NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirerek, "5. madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Wang Yi ile görüştü. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerlediğini ifade etti. Teknoloji ve Startup. Twitter, 2017 yılında IŞİD'in İstanbul'da gece kulübü Reyna'ya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Nawraz Alasaf'ın ailesi tarafından IŞİD'in içeriklerini platformdan kaldırmayarak bilinçli bir şekilde IŞİD'e yardım ettiği ve ABD terörle mücadele yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada dün yargıç karşısına çıktı. Davanın Haziran'a kadar sonuçlanması bekleniyor. Twitter'ın dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçek olmayan bir haberle platform üzerinden etkileşim kuran kullanıcıları topluluk notu aracılığıyla uyaracağı bildirildi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar etkileşime girdikleri sahte haberlerden retweetlerini geri çekebilecek. Koç Holding, batarya hücre üretimi tesisi kurmak hedefiyle Ford ve LG Energy Solution'la niyet mektubu imzaladı. Anlaşma sağlanması halinde 2026'da üretime başlayacak tesisin ilk etapta yıllık 25 gigawatt kapasiteye ulaşması, 2029'da ise kapasitenin 45 gigawatta çıkması planlanıyor. Tesiste üretilecek batarya hücreleri Ford Otosan tarafından yeni nesil transit araçların üretiminde kullanılacak. WhatsApp'ın haber kaynaklarının haber bültenleri oluşturmasına olanak tanıyan Bültenler isimli yeni bir özellik üzerine çalıştığı bildirildi. Spor. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2-5 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını ifade etti. Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği'nin satılan her bilet için 1 avro bağışlayacağını da ekledi. Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a gönderdiği mesajda, yaşanan depremlerle ilgili sporculara yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Galatasaray Spor Kulübü, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur önderliğinde Hatay'da 500, Kahramanmaraş'ta 500 olmak üzere 1000 konteynerlik ev projesi başlattı. Alternatif Gündem. AB Sığınma Ajansı, Avrupa Birliği ülkelerine iltica taleplerinin geçtiğimiz yıl, 2015 yılındaki göçten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 1 milyona ulaştığını duyurdu. Türkiye, 55 bini bulan başvuruyla Suriye ve Afganistan'ın ardından 3. sırada yer aldı. Nature Communications'ta yayınlanan habere göre, deprem sonrası sismik dalgaların yansımasını ölçen bilim insanları, yeryüzünün merkezinde daha önce bilinmeyen 5. bir katman veya bir iç çekirdek var olabileceğini keşfetti. Teorinin dünyanın 1600 kilometre derinliğinde 644 kilometre çapında demir-nikel karışımı bir çekirdek bulunduğu savını desteklediği belirtildi. Birleşik Krallık'ta haftada 4 gün çalışma denemesine katılan 61 firmadan 56'sı 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirmeye karar verdi. Günün Hikayesi. Peki ya sonra? Sevgili İdil Ertürk sizler için kaleme aldı. Her şeyden önce şunu belirtmek gerek ki riskin finansmanını öngörmek ne kadar zorsa, Yıkımın yol açacağı ekonomik tahribatı ve bunun ne kadarının hangi kanalca karşılanacağını kesin rakamlarla konuşmak da bir o kadar belirsiz. Özellikle yaklaşan seçim dönemiyle ülke ekonomisi, para ve maliye politikaları tarafında da birçok değişikliğe maruz kalabilir. Yayımlanmış yurt içi ve uluslararası raporlarda bu doğrultuda farklılık göstermekte. Son iki haftada yapılmış ve şu anda üzerinde çalışılan hesaplamaların bir kısmı 1999 Marmara depremi baz alınarak yapılıyor. Burada asıl sorun arada 20 yıldan fazla bir süre olmasından ziyade bölgesel farklılıklar. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova Türkiye'nin hemen hemen tüm etki, sanayi ve finans merkezlerini kapsıyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 şehirlik bölge ise tek bir tarafa yüklenmiş üretim ve idare merkezinin ucuz iş gücü, ucuz bir pazar ve besleyici bir tarım alanı olarak kullandığı bir bölge olarak öne çıkıyor. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erinç Yelda'nın konuya ilişkin yorumu ve daha fazlası Günün Hikayesi kanalında. Sevgili dinleyenler, 23 Şubat Perşembe sabahında Aposto 6.30 bültenini dinlediniz. Bugünün bülteni Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Kaçuv ile birlikte ulaştı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.